Ayrım 4. Kibrit Çöpleri. Muratan Mungan. Sayfa 63. Uzak sesler, durgun yaşamlar. Uzaktan gelen eğlence sesleri beni hep üzer. Bu duyguyu yorumlamaya kalkıştığımda dışarıda bırakıldığım dünyanın sesleri olduğu içindir diye tahmin yürütebilirim. Tam olarak öyle değilse bile buna benzer şeyler söylemişti. Yeğeni ona Uzak Sesler, Durgun Yaşamlar filminden söz ettiğinde. Huzur evindeki yaşantısından hoşnuttu. Buraya çabuk uyum göstermişti. Yaşamı boyunca yalnızlık ve kimsesizlik çeken biri için bunun pek de zor bir iş olmadığını söylerken, sesinde en küçük bir acındırma isteği ya da kendine acıma yoktu. Bir gazete havadisinden söz eder gibi tarafsız anlatıyordu. Öyle derdi hep, gazete havadisi. Havadis sözünü ilk ondan duymuştu, yıllar sonra tanıdığı amcasından. Zamanında ailenin reddettiği bu amca günün birinde çıka gelmişti. Hikayesini bilmiyordu, onu yeterince tanımıyordu. Birbirlerine alışmaya, sevip saymaya vakitleri olmamıştı. Kısa bir süre içinde ailede yalnız ikisi kalmıştı geriye, amcayla yeğen. O kadar. Yeğen olan ortada bir haksızlık olduğunu hissediyordu ama kime, nasıl yapılmış olduğu belirsiz ve artık giderilemez görünen bir haksızlıktı bu. Yaşanmamış yıllara gömülü bu akrabalığı diriltmek için ikisi de fazladan bir şey yapma gereği duymuyorlardı. Amcasının üç aşağı beş yukarı bir huzur evinin soluk duvarları arasında biteceği şimdiden belli olan hikayesinin sonunu merak etmiyordu. Bu hikayenin başını bilmiyordu asıl. Biri öğrenmek istediğinden emin değildi, diğeri anlatmak istendiğinden. Yeğenin arada bir yaptığı ziyaretler ikisine de iyi geliyordu, o kadar. Uzaktan gelen eğlence seslerinin kendisini üzdüğünü söylediğinde, birden kendini ona çok yakın hissetmiş, çocukluğunun kasvetli anılarını kımıldatan bu tanıdık yalnızlık, amca yeğen olmaktan çok daha köklü bir akrabalık duygusunu uyandırmıştı onda. Amcasının sağlığı düşünülecek olursa, kısa sürecek buruk bir hikayenin başlangıç vaadiydi bu. Gaz, ruj. Tam kapıdan çıkarken geri döner, ocağın altını kapayıp kapamadığını bir kez daha kontrol ederdi. Bazen kapıyı kilitledikten sonra emin olmak için yeniden açıp içeri girerdi. Çıktığı yoldan, bindiği taksiden, hatta gittiği yerden geri döndüğü de olurdu. Gaz kaçağı hayattaki en büyük korkusuydu. Kocasından boşandıktan sonra zamanla daha da tuhaflaşmıştı ama çocukluğumdan hatırladığım kadarıyla da teyzem hep biraz tuhaf bir kadındı. Sakin görünüşünün altında arada insanı şaşırtacak şeyler yapan biri olduğunu bilirdiniz. Kocasının kendisini aldattığını ilk kez eve geldiğinde kül tablasında unutulmuş sigara izmaritindeki ruj izinden anlamış, başta inkar edip direnen kocası ardından her şeyi itiraf edip bağışlanmayı dilemiş, bir daha yapmayacağına dair teyzemin deyişiyle yemin kasem etmiş. Bir zaman sonra gömlek yakasındaki ruj bulaşığını da bu kez daha uzun süren bir dargınlıktan sonra bağışlamış. Üçüncüsünde boşanmışlardı. Teyzem ruj falan sürmezdi. Ne o öyle ağızda bulaşık yapıyor derdi. Bizimkilerin demelerine göre genç kızken bile sürüp sürüştürmez, boya bilmezmiş. Annem ihtiyacı yok da ondan öyle rahat derdi. Millet sokağa çıkmadan aynalara yapışır, bizimki yüzüne su çarpıp çıkardı. Yaşlandığında bile hala güzel bir kadındı teyzem. Yalnız yaşıyordu, çocuğu yoktu. Hiçbir zaman konuşkan, girişken, eğlenceli biri değildi ama son yıllarca iyice sessizleşmiş, içine kapanmıştı. Bir süredir insanın yüzüne dinlemez gözlerle bakıyordu. Teyzemizdir diye seviyorduk elbet ama açık söylemek gerekirse varlığından sıkılıyorduk. Birkaç gündür haber alamamıştık ondan, ortalıklarda da gözükmemişti. Dışarı sızmasın diye kapı altlarını, pencere önlerini bezlerle iyice tıkayıp bütün gaz musluklarını açmış. Önünde bir çay bardağı, bir küllük, mutfak masasında bulmuşlar ölüsünü. Küllükteki sigara izmaritlerinde ruj izleri varmış. Kıpkırmızı boyalıymış dudakları. Oysa sigara da içmezdi teyzem. Eskilerden konuşmak. Kimi zaman insan geçmişten gelen sesleri duymak ister. Eski bir arkadaşı anar gibi eskilerden, geçmiş günlerden konuşmak ister. Örneğin bazen o ara sokaktaki duvarları aynaları muhallebicinin yerini hatırlayan birinin olması bile yeter insana. Yoğurtçu çıngıraklarını yahut Rum bakkalı. Onu çok sevdiğinden yahut bir zamanlar çok iyi arkadaş olduklarından değil, çevresinde 70 sonlarının, 80 başlarının ortağı o gençlik günlerinden pek kimse kalmamış olduğu için arada bir giderdi ona. Arkadaşının hasta babasını her seferinde sobanın başında oturur bulurdu. Kucağında sanki sayfası bile değişmemiş, aynı gazete açık durur, gözlüğünün altından şöyle bir bakıp kibarca "Hoş geldiniz oğlum" dedikten sonra gazetesine dönerdi. Salonda çinili sobanın, mutfakta kuzinenin, köşedeki pikaplı müzik dolabının varlığı yeterdi içini geçmişle ısıtmaya. Uzun bir iş gezisi nedeniyle Anadolu'yu dolaşmış, İstanbul'dan uzak kalmıştı. Döndükten, buradaki işlerini haline yoluna koyduktan bir süre sonra onu ziyaret etmek, gidip o yüksek tavanlı evi görmek istedi. Sonbahara özgü akşamüzeri, çalsamaları, yağmur incesi, İstanbul hüznü içini yoklamaya başlamıştı. Galiba buradan taşınmışlar, biz yeniyiz dediği kapıyı açan. Babası öldükten sonra o da kalmadı burada galiba, Bodrum'a yerleşmiş dedi komşuları. Kucağındaki gazeteyi sakin hareketlerle katlayarak sehpanın üzerine koyan adamın gözlerinin önünde beliren hayaliyle içi yandı. Soluk soluğa yokuşu tırmanıp Beyoğlu'nda eski bir muhallebici aramaya başladı. Ham pencereleri. O sıralar oturduğu evin pencereleri karşıdaki hanın pencerelerine bakardı. Cam ve çelikten yükselen o yekpare blok dar sokağın gerisindeki hayatı olduğu gibi kapatırdı yüzüne. Baktıkça zamanında Faruk Nafız han duvarlarını yazmış, "Şimdi ben yazacak olsam ham pencereleri koyarım bu hayatın adına," diye geçiriyordu içinden. Tazminatını vermeden çıkarıldığı işine geri dönmeyi umuyor, açtığı davanın sonuçlanmasını beklerken bütün gün evde oturup nicedir özlediği şeyleri yapıyordu. Sabahları geç kalkmanın, uzun uzun gazete okumanın, gün boyu tembellik etmenin keyfi çabuk tükendi. Merak ettiği halde zamanında vakit bulup okuyamadığı birkaç kitabı bitirmiş, önceleri seyredemediği televizyonda gündüz programlarından çabuk bıkmıştı. Karşısındaki hanın her katındaki birbirinin aynı odalarda çalışanları izlemeye, her birine tek tek ad verip fal gibi bakar gibi onlar için hayat hikayeleri uydurmaya o sıralar başladı. Sabahları yeterince dinlenmemiş bir yüzle iş yerine gelir, bütün odaları aynılaştıran o morg beyazı ışıkta solgun ve hasta görünürlerdi. Ne kadar her gün farklı bir şey giyiniyormuş gibi yapsalar da bir süre sonra hep aynı şeyleri giydikleri anlaşılırdı. Çoğu gün boyu bilgisayar karşısında oturur, çay içer, sigara içmeye dışarı çıkar, orada birbirleriyle birkaç neşesiz laf ettikleri olurdu. Kilitlenip kaldıkları bilgisayar karşısında hiç kımıldamadan öylece otururlarken, duyguları, sinirleri, hayatları alınmış gibi görünürdü ona. İş saati çıkışına doğru her birine bir canlılık gelir gibi olsa da, davranışlarına sinen günün yorgunluğu aslında buradan başka gidecekleri bir hayatlarının olmadığını düşündürürdü. Düne kadar onlardan biri olduğunu, açtığı davanın öyle ya da böyle sonuçlanmasının kendisine yeni bir hayat bağışlayamayacağını, şimdi şu askıya alınmış halinin gözleriyle gördüklerinin hiçbir anlamının olmadığını düşündü. Zihninde duvarlarla pencereleri ayıran han sözcüğünün gölgesinde mutsuzluğunu derinleştiren günler geçirdiğiyle kalacaktı. Akşamları hanın pencerelerinde ışık yanmazken kendini daha iyi hissediyordu. Özel anların ışığı. "Özel anların ışığı bütün resmi değiştirir," dedi arkadaşı tam nişanlanmak üzereyken neden ayrıldığının hikayesini dinlediğinde. Tanışır tanışmaz birbirlerine aşık olmuş, her şeyin yolunda gittiğini anlayıp gördükten sonra nişanlanmaya karar vermişlerdi. Genç adamın bir ara kardeşinin rahatsızlığından söz ettiğini hatırlıyordu elbet. Ama fazla üzerinde durmadan anlattığı bu bilgi gözüne önemsiz görünmüş, zihninden kayıp gitmişti. Ailesiyle tanışmaya gittiği güneşli solgun o akşamüstü, adını hemen koyamasa da içinde bir şeylerin toprak kaymasına benzer biçimde yer değiştirdiğini hissetti. Genç adamın ciddi ölçüde bakıma muhtaç özürlü bir kardeşi vardı. Tüm ailenin bu özürlü çocuğun çevresinde odaklanmış bir yaşam sürdürdüğünü gördüğünde, bu sıkıntıya hiçbir biçimde ortak ya da tanık olmak istemediğini fark etti. Pencerenin kalın tutulmuş tülünden içeri güçlükle vuran ışıkta, annenin yüzünde görülen davranışlarına, sesine sinmiş o bıkkın ve yorgun şefkatin kendi yaşamına da bulaşacağı, aileden çevreye yayılan kemirici mutsuzluğun zamanla onları da kurutacağı duygusuna kapıldı. Özürlü çocuğun varlığı adeta bu aileye özel bir kimlik vermişti. Böyle birinin ağabeyi olarak büyümüş sevgilisinin ruhunda bunca zaman nelerin saklanmış olabileceğini yahut zamanla nelerin ortaya çıkabileceğini bilmiyordu. Nişanlanmaktan vazgeçtiğinin farkında değildi o gün ama sonradan içinin bu kararı ta o zaman almış olduğunu anladı. O anın donuk, ölgün ışığında içinde bir kapı kapanmıştı. Hava biraz aydınlık, tül biraz daha ince, eşyaların görünüşü daha az kederli, anne daha az yorgun olsaydı o gün bir şey değişir miydi emin değildi. Yüzme kayaları. Odasına girdiğinde sabahlara kadar bilgisayarın başından kalkmayan, bilgisayar çağında televizyon seyredenlere burun kıvırıp küçümseyen yeni yetme oğlunu, 70'lik dedesiyle birlikte bilgisayar ekranı karşısında kenetlenmiş görünce şaşırdı. Oğluna mı, babasına mı daha fazla şaşırması gerektiğini bilemedi. Usulca yanlarına yaklaştığında oğlunun dedesine ekranda eski İstanbul fotoğrafları gösterdiğini ve onun anlattıklarını yüzünde görmeye pek alışık olmadığı yumuşak, huzurlu bir sükunet içinde dinlediğini gördü. Ne zaman geçmişten söz edecek olsa göğsüne inerdi sesi babasının, hasretin yumuşattığı bir tonla konuşurdu. Üsküdar, Salacak taraflarını gösteren eski siyah beyaz bir fotoğraf bütün ekranı kaplamıştı. Çifte kayalar mevkii burası. Bak, henüz çam ağaçları ekilmemiş. Deniz içindeki kayaları görüyorsun. Bunlar bilhassa korunurdu. İhsaniye, Tunus Bağı, Selimiye, Çiçekçi mahallelerinin çocukları hep birden buraya iner. Herkes buradan denize girerdi. İstisnasız her Üsküdar çocuğu burada öğrenirdi yüzmeyi. Şu gördüğün kayaların her birinin bir adı vardı. Şu küçük kaya, az ilerisindeki kum kaya. Neden diyeceksin? Her iki tarafı kumdu da ondan. Evet, bildiğimiz kum, plaj kumu. Biraz ötesindeki orta kaya. Bak buralar nispeten sığ yerlerdi. Yüzmeyi yeni öğrenenler burada kulaç atar, denizi kucaklamaya burada alışırlardı. Tam uçtaki ise meşhur başkaya. Niye meşhur onu da söyleyeyim, yüzmeyi öğrenenler burada rütbe alır, bu kayanın müdavimi kesilirlerdi, bu onların atlama taşı sayılır artık. Sahil tepesinden bakan kızlara burada hava atılır, aile büyüklerine marifetleri buradan gösterilirdi. Şu tam karşısına düşen put kayadır, şeklini puta benzettiklerinden böyle denilmiş zahir. Kıyıya yakın görünenlerse çifte kayalar. Çocukluğumda buraları harabe halindeydi. Buranın denizi hiçbir yere benzemez. Tuzu tenine işlemesin bir kere, hayat boyu başka bir deniz istemezsin. Sustu. İkisinin de içinde bulundukları zamana tokluk kazandıran soluk alıp verişlerini duydu o sessizlikte. Bak annen gelmiş, hadi kalk bakalım şimdi yemeğini ye dedi dedesi. Bugünlük yeter bu kadar. Oyuncakların gözleri. Arkadaşının çocuğuna oyuncak bakması gerekmeseydi, o akşamüstü Eminönü'nde yan yana dizili büyük dükkanların tabelasında oyuncak sarayı diye yazanına girmeyecekti. İçeri girer girmez gördüğü, çeşit karşısında kapıldığı şaşkınlıkla yıllardır bir oyuncakçı dükkanına adım atmamış olduğunu fark etti. Uzun, geniş, süslü raflara şöyle bir göz atmak bile başını döndürüyordu insanın. İrili ufaklı oyuncak ayılarla köpeklerin alt alta dizili olduğu rafların önünde durup bir süre çocukluğuna bakar gibi dalgınlaştığında birdenbire içinde bir yerin kilidinin kendiliğinden açılıverdiğini hissetti. Hani eskinin masallarında, yeninin çizgi filmlerinde görülen o herkes yattıktan sonra canlanıp hareket eden, birbirleriyle konuşan oyuncakların mucizevi gerçekliğine tanıklık ediyormuşçasına kutlu bir aydınlanma doldurdu içini. Oyuncakların sadık bakan gözleriydi bu. Ayıların, köpeklerin yıllar yılı hep aynı sadakatle boncuk boncuk bakan gözleri. Çevremizin sevgi ve şefkatle olduğu kadar sadakatle de kuşatılmış olduğu çocukluğun altın yıllarını belki de en iyi somutlayan şey bakışı hiç değişmeyen o oyuncaklardı. Bu duygularla kapıldığı coşkuya yenilip bir an için kendine bir ayı almayı düşündüyse de sonradan vazgeçti. Az önce sihirli bir anı yaşar gibi keşfettiği, hayatın kendisinden çoktan çekilmiş, oyuncakların gözlerinde kalmış o mutlak sadakati anmakla yetinecekti. Hayat bazen istemediğimiz kadar büyütürdü bizi. Bu konuşmalarla, "Neden sana inanamıyorum acaba?" "Çünkü bahane sanıyorsun ama değil. Gerçek bu. Benim gerçeğim. Senin hoşuna gitmeyen benim seninkinden farklı bir gerçeğimin olması. Ama unutma, bir arada yaşıyoruz. Sorun da bu değil mi zaten? Bir arada yaşamak için ille de birbirimize benzememiz gerektiğine duyulan bu adeta dini inanç. Ama sen benim kardeşimsin. İyi de birbirimize benzemeden kardeş olamaz mıyız? Ama ben senin iyiliğin için söylüyorum. Benim gerçeğime bu kadar yabancıyken neyin bana iyilik olacağını nereden biliyorsun? Ama sen de her şeye itiraz ediyorsun. En iyisi keselim abla. Bu konuşmalarla ne bir yere varılır ne bu hikayeler biter. Adli muhabir. Bu meslekteyken ilk öğrenmen gereken şeylerden biri yüzleri çözmektir oğlum. Özellikle adli muhabirken dar zamanda kimden iş çıkarabileceğini, kimden bilgi sızdırabileceğini, önemli malumat için önceden kimi kafalayacağını bileceksin. Bakma, iç kapayıcı havasına şu asık suratlı adliye koridorları hayatın iç yüzüdür aslında. Evrak memurundan hademesine, hakiminden mübaşirine, adliye çalışanlarının her birini ayrı ayrı aklında tutacaksın, zaaflarını bileceksin, kendilerinin önemli kişiler olduğunu hissettireceksin onlara. En çok bilgiyi ezikler sızdırır, unutma. Eziklerinde kibirli görünenleri vardır, görünüşe aldanmayacaksın. Onların aklına, yardımına, tecrübesine muhtaç görünürken kendin ezik durmayacaksın ama ileride senin adam olup bir yerlere gelebileceğine, sana işlerinin düşebileceğine inandıracaksın onları. Gazetecilik artık puşluk oldu. Beceremeyeceksen bu işleri git başka işlere bulaş. Bak bizim hayatımız adliye koridorlarında geçti. Şimdinin gazetecileri yüksek cam kulelerde oturuyorlar. Su geçirmez, hava geçirmez, kurşun geçirmez cam kulelerde. Sen niye adliye muhabiri olmak istediğini biliyor musun peki? Hevesle olmaz bu işler. Hayatın kirli yüzüne merak kanında var mı senin? Yutkundu Çetin, küçük yaşta öğrenmişti yutkunmayı, başını öne eğip susmayı, duymazdan, anlamazdan gelmeyi. Henüz ilkokuldaydı, gazetelerin birinci sayfasında anasının kanlar içindeki cesedinin fotoğrafı yer aldığında. İki yanında iki polis, elleri kelepçeli uzak bakışlı adam hem babasıydı hem değildi. Adliye koridorlarını ilk gördüğü gün aklından hiç gitmedi bir daha. "Merak etmeyin," dedi. "İyi bir adliye muhabiri olacağımdan kuşkunuz olmasın." Nihayet, en az 6-7 yıl önce olmalı. En uygun fiyatlı yerdir diye burayı salık vermişlerdi. Bu tahlillerden daha sonra da yaptırman gerekecek. Bu hastalıklar kontrol gerektirir. Hem ayak alışkanlığı, hem güven, hem hala uygun fiyatlı bir yer olmayı sürdürmesi. Kaç yıldır bu ışığı kıt apartmanın aralığında aynı basamakları dönerek çıktığı birinci kat, kapısındaki ölgün beyaz ışık, girişteki aynı ölgün gülümseyişli hemşire. Tahlil sonuçlarını almaya bu laboratuvara ilk geldiğinde eli yüreğinde çıkmıştı basamakları. Katlayıp zarfına koymadan önce sonuçların yazılı olduğu kağıda şöyle bir göz atan hemşirenin yüzünü, kederini okumak ister gibi bakmıştı. Yalvarır gibi bakan gözlerindeki ısrar üzerine hemşire, "En doğru açıklamayı doktorunuz yapar gerçi ama değerler normal görünüyor," demişti. İlk seferinde korku aynı güçte yinelenmediyse de kendini, sonrakilerde de bir ayağı kuşkunun kapanındaydı hep. Ölümün elinden en azından birkaç yıl daha kopartmış olmanın kusurlu galibiyetiyle iniyordu basamakları her seferinde. Bu kez hemşire gözlerini kaçırmış, ısrarlı sorularını karşılıksız bırakmış, bankonun gerisinde kendine yalancıktan işler uydurarak oyalanmıştı. Hemşireden ümidi kesince, önceki tahlil sonuçlarıyla karşılaştırmak için çantasından çıkardığı kağıtları bankanın üzerine yayıp anlamaz gözlerle rakamlara baktı bir süre. Hemşire kağıtları yayıldıkları yerden geri toplarken, "En doğru açıklamayı doktorunuz yapacaktır," dedi. "Sizi yanıltmak istemeyiz. Gene de korkulacak bir şey olmayabilir, moralinizi bozmayın. Onu ve sonuçlarını bir an önce buradan uzaklaştırmak ister gibiydi." Dışarı çıktığında her zamanki gibi dolmuş durağına yürümedi, bir taksi çevirip bindi. Artık bir önemi yoktu. Hem acelesi vardı, hem acelesi yoktu. Elindeki tahlil sonuçlarını arka koltukta birine yer açar gibi yanına koydu. Doktorun ne diyeceğini biliyordu. Ağır bir keder duygusuyla birlikte derin bir rahatlama, bir şeyin karara bağlanmasının kusurlu ferahlığı doldurdu içini. 6-7 yıldır bir eli yüreğinde için için beklediği sonuçlar gelmişti nihayet. Belirsizlik pahasına süren tedirgin yaşam, kesinliğin tartışılmaz soğukluğuna bırakmıştı yerini. Ertelenmiş, geciktirilmiş, oyalanmış bir son. Herkesin yanındaki yolcu. 4. ayrımın sonu, sayfa 76.